Ayrım 11. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond, sayfa 95. Gizli yumurtlamanın işlevindeki bu dönüşüm bizi şaşırtmamalı. Evrim biyolojisinde bu tür değişimler çok sık görülür. Bunun nedeni doğal seçimin bir mühendisin bilinçli şekilde yeni bir ürün tasarlaması gibi algılanan uzak bir hedefe doğru bilinçli şekilde ve düz bir hat izleyerek ilerlememesidir. Bunun yerine bir hayvanda belli bir işlev üstlenen bir özellik, başka bir hayvanda başka bir işlev daha üstlenmeye başlar ve sonuçta değişir. Hatta ilk işlevini yitirebilir. Sonuçta canlılar evrildikçe benzer uyarlanmalar sık sık yeniden icat edilir ve sık sık işlevini yitirir, değiştirir, hatta tersine döndürür. Bu duruma dair en tanıdık örneklerden biri omurgalıların kol ve bacaklarıdır. Balıkların atalarının yüzmekte kullandıkları yüzgeçleri, sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin atalarında bacağa dönüşmüş ve yürümek ya da toprak üstünde zıplamak için kullanılmıştır. Daha sonra bazı memelilerin ve sürüngen kuşların atalarının ön ayakları sırasıyla yarasalarda ve modern kuşlarda kanata dönüşerek uçmakta kullanılmıştır. Bundan sonra kuşların kanatları ve memelilerin bacakları birbirlerinden bağımsız olarak penguenlerle balinaların kanatlarına dönüşmüş ve böylece yüzme işlevine geri dönülerek balıkların yüzgeçleri yeniden icat edilmiştir. Balıkların torunları arasından en azından 3 grup birbirlerinden bağımsız olarak bacaklarını kaybederek yılanlara, ayaksız kertenkelelere ve sesilyanlar olarak bilinen bacaksız amfibik hayvanlara dönüştüler. Üreme biyolojisinin gizli yumurtlama, açıkça ilan edilen yumurtlama, tek eşlilik, harem ve rastgele cinsel ilişki gibi özellikleri de temelde aynı şekilde tekrar tekrar işlev değiştirdi ve birbirine dönüştü, yeniden icat edildi ya da yitirildi. Bu evrim kaymalarının yarattığı sonuçlar aşk yaşamlarımıza lezzet katabilir. Söz gelimi büyük Alman yazarı Thomas Mann'ın dolandırıcı Felix Krull'ın Anıları adlı son romanında Felix'in bir tren yolculuğu sırasında aynı kompartımanı paylaştığı paleontolog ona omurgalılarda kol bacak evriminin öyküsünü anlatır. Başarılı ve hayal gücü yüksek bir çapkın olan Felix bu evrimin düşündürdüklerinden çok hoşlanır. İnsan kolları ve bacakları, en ilkel kara hayvanlarının kemiklerini koruyor. Bu olağanüstü, bize ilgi gösteren bir kadının bedenimize sarılan biçimli, çekici kolu, ilk kuşun pençeli kanadından ve balığın göğüs yüzgecinden farklı değil. Bir sonraki sefere bunu düşüneceğim. Bu antik kemik iskeletine sahip o biçimli kolu bir düşünün. Sillen Thulberg ve Molder'in gizli yumurtlamanın evrimi hakkındaki çözümlerine dayanarak sizler de Felix Krull'un fantezilerini omurgalıların kol bacak evrimiyle beslemesi gibi fantezilerinizi gizli yumurtlamanın sonuçlarıyla besleyebilirsiniz. Uzun bir tek eşli ilişkinin sunduğu güvenlik içinde yumurtlama çevriminin doğurgan olmayan bir döneminde yalnızca keyif için seks yapacağınız bir sonraki zamana kadar bekleyin. Böyle bir zamanda duyduğunuz zevkin paradoksal bir şekilde fizyolojinizin haremlerde bitap düşen ya da rastgele ilişki içinde ortak olarak paylaşılan bir eşten diğerine geçen uzak atalarınızın fizyolojisinden farklı özellikleri sayesinde gerçekleştiğini düşünün. Bu sefil atalarımız ironik şekilde yumurtlama döneminin sınırlı günlerinde seks yapıyor ve biyolojik dölleme zorunluluğunu mekanik olarak yerine getirirken çabuk ve kesin sonuca ulaşma zorunlulukları yüzünden sizin aceleye getirmeden yaşadığınız zevkten yoksun kalıyorlardı. 5. Bölüm: Erkekler ne işe yarar? Erkek rolünün evrimi. Geçen yıl uzak bir şehirdeki bir üniversitenin profesöründen beni akademik bir konferansa davet eden olağanüstü bir mektup aldım. Mektubu yazan kişiyi tanımıyordum ve adından kadın mı erkek mi olduğunu bile anlayamamıştım. Konferans için uzun uçak yolculukları yapmam ve evimden bir hafta uzak kalmam gerekecekti. ama davet mektubu çok güzel yazılmıştı. Konferans da bu kadar güzel düzenlenecekse son derece ilginç olabilirdi. Ayırmam gereken zaman yüzünden biraz kararsızlık duymakla birlikte daveti kabul ettim. Beklediğim gibi son derece ilgi çekici çıkan konferansa geldiğimde kararsızlığım tamamen yok oldu. Konferans dışında alışveriş, kuş izleme, ziyafetler ve arkeolojik alanlara geziler gibi faaliyetler de düzenlenmişti. Bu mükemmel organizasyonun ve aldığım harika mektubun yaratıcısının bir kadın olduğunu gördüm. Konferansta parlak bir söylev vermesinin ve son derece hoş bir insan olmasının yanı sıra gördüğüm en güzel kadınlardan biriydi. Ev sahibesinin düzenlediği alışveriş gezilerinden birinde eşime pek çok hediye aldım. Rehber olarak yanıma verilen öğrenci bu alışverişlerimi ev sahibeme bildirmiş olmalı ki konferans ziyafetinde yan yana oturduğumuzda kocam bana asla hediye almaz diyerek beni çok şaşırttı. Eskiden kocasına hediye alırmış ama karşılık göremeyince o da hediye almaktan vazgeçmiş. Masadan birisi yeni yine kuş cennetindeki saha çalışmalarımı sordu. Cennetteki erkek kuşların yavruların yetiştirilmesine hiç yardım etmediklerini, bunun yerine mümkün olduğunca çok dişiyi baştan çıkarmaya çalıştıklarını söyledim. Ev sahibem beni bir kez daha şaşırtarak tıpkı erkekler gibi diye bağırdı. Kendi kocasının çoğu erkekten daha iyi olduğunu, kendisinin mesleki emellerini teşvik ettiğini açıkladı. Ama kocası akşamlarının çoğunu iş yerinden erkeklerle geçiriyor, hafta sonları evde olduğunda televizyon seyrediyor, ev işlerine ve iki çocuklarının bakımına yardım etmekten kaçınıyordu. Kadın ondan pek çok kez yardım istemiş, en sonunda pes ederek bir kahya tutmuştu. Bu öyküde elbette alışılmadık bir şey yok. Benim aklımda kalmasının tek nedeni bu kadının son derece güzel, hoş ve yetenekli olmasıydı. Öyle ki insan saf dillikle onunla evlenmeyi seçen erkeğin onunla birlikte zaman geçirmeye istekli olacağını sanırdı. Yine de ev sahibem yuvasında diğer pek çok evli kadına göre daha iyi şartlar içinde yaşıyor. Yeni yine tepelerinde ilk çalışmaya başladığımda kadınların nasıl istismar edildiklerini görerek öfkeye kapılıyordum. Orman yollarında karşılaştığım evli çiftler tipik olarak ağır bir odun demeti, sebzeler ve bir bebeğin yükü altında iki büklüm olmuş bir kadınla yanında ok ve yaydan başka bir şey taşımadan dimdik yürüyen kocasından oluşuyordu. Erkeklerin av gezileri, erkekler arası bağ kurma fırsatlarından ve erkeklerin ormanda hemen tükettikleri bazı küçük av hayvanlarından başka sonuç vermiyor gibi görünüyordu. Kadınlar fikirleri bile sorulmadan alınıyor, satılıyor ya da atılıyordu. Ama daha sonra kendi çocuklarım olduğunda ve yürüyüşlerimizde aileme kılavuzluk etmeye başladığımda ailelerinin yanında gezinen yeni yine erkeklerini daha iyi anlayabildim. Ben de çocuklarımın yanında yürüyor ve tüm dikkatimi çocuklarımın ezilmelerini, düşmelerini, kaybolmalarını ya da başlarına başka bir kötülük gelmesini önlemeye veriyordum. Geleneksel yeni yine erkeklerinin çok daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Çünkü çocuklarını ve karılarını çok daha büyük riskler bekliyordu. Ağır bir yük altındaki karılarının yanında gezinen bu görünüşte kayıtsız erkekler aslında gözcü ve koruyucu işlevi görüyor, başka bir kabileden erkeklerin saldırısına uğramaları durumunda ok ve yaylarını çabucak kullanabilmek için ellerini boş tutuyorlardı. Ama erkeklerin av gezileri ve kadınların eş olarak satılmaları beni hala üzüyor. Erkeklerin ne işe yaradığı sorusu bir klişe gibi görünebilir. Aslında bu soru toplumumuzdaki hassas bir noktaya dokunuyor. Kadınlar erkeklerin kendilerinden menkul statülerine artık katlanamıyor ve karılarıyla çocuklarından çok kendine bakan erkekleri eleştiriyorlar. Bu soru antropologlar için de çok önemli bir kuramsal sorun oluşturuyor. Eşlere ve çocuklara sunulan hizmetler açısından bakıldığında çoğu memeli türünde erkeklerin sperma fışkırtmaktan başka işe yaramadıkları görülüyor. Çiftleştikten sonra dişiden ayrılıyor ve yavruları besleme, koruma ve eğitme yükünü tamamen dişilere bırakıyorlar. Ama insan erkekleri çiftleşmeden sonra da genellikle ya da çoğunlukla eşlerinin ve yavrularının yanında kalmaları açısından farklılık gösteriyor. Antropologlar erkeklerin sonuçta ortaya çıkan ek rollerinin türümüzün en ayırıcı özelliklerinin evrimine çok önemli katkılarda bulunduğunu varsayıyor. Burada şöyle bir mantık yürütülüyor. 10 bin yıl önce tarımın başlamasından önce tüm insan toplumlarını içine alan bir kategori olan avcı toplayıcı toplumlarında erkeklerle kadınların ekonomik rolleri farklıdır. Erkekler büyük hayvanları avlamaya ve kadınlar da bitki ve küçük hayvanlar toplayıp çocuklara bakmaya daha çok zaman ayırır. Antropologlar bu ayrımı çekirdek ailenin ortak çıkarlarına hizmet eden ve dolayısıyla sağlam bir işbirliği stratejisi olan bir iş bölümü olarak görmekteydiler. Erkeklerin büyük hayvanları izlemeleri ve öldürmeleri kadınlara göre daha kolaydı. Çünkü erkeklerin emzirmek için yanlarında çocuklarını taşımaları gerekmez ve ortalama olarak kadınlardan daha kaslıdırlar. Antropologlara göre erkek karısına ve çocuklarına et getirmek için avlanır. Modern endüstri toplumlarında da buna benzer bir iş bölümü görülüyor. Pek çok kadın çocuk bakımına hala erkeklerden daha fazla zaman harcar. Artık erkeklerin asıl işleri avlanmak değil belki ama hala para kazandıran işlerde çalışarak eşlerine ve çocuklarına yiyecek getirirler. Tabii Amerikan kadınlarının çoğu da. Yani eve et getirmek ifadesinin köklü ve eski bir anlamı var. Geleneksel avcıların eve et getirmeleri insanlara özgü olan ve insanların kurtlar ya da Afrika yaban köpekleri gibi birkaç memeli türle paylaştığı ayırıcı bir işlev olarak görülür. Ve çoğunlukla insan toplumlarının bizi diğer memelilerden ayıran diğer evrensel özellikleriyle bağlantılı olduğu varsayılır. Özellikle de kadınla erkeğin çiftleşmeden sonra da çekirdek ailede bağlantılarını korumalarıyla ve insan çocuklarının, genç insansı maymunların tersine sütten kesildikten sonra da yıllarca kendi yiyeceklerini bulamamalarıyla bağlantılıdır. Son derece açık göründüğü için genelde doğru kabul edilen bu kuram, erkeklerin avlanması konusunda iki kesin öngörü içeriyor. İlk olarak avlanmanın temel amacı avcının ailesine et getirmesi ise erkekler en çok eti getireceğine güvendikleri avlanma stratejisini izlemelidirler. Dolayısıyla erkeklerin büyük hayvanların peşine düşerek küçük hayvanları hedeflemeye oranla daha çok et getirdiklerini gözlemeliyiz. İkinci olarak avcının ganimetini karısına ve çocuklarına getirdiğini ya da en azından eti akrabası olmayan kişilerden çok onlarla paylaştığını gözlemeliyiz. Acaba bu iki öngörü doğru mu? Antropolojinin böylesine temel iki varsayımı için şaşırtıcı belki ama bu öngörüler yeterince sınanmamış. Bu öngörülerin sınanmasında öncülüğü bir kadın antropoloğun Utah Üniversitesi'nden Kristen Hawkes'ın üstlenmesi ise herhalde pek şaşırtıcı değil. Hawkes'ın sınamaları özellikle Paraguay'ın Kuzey Eyka Kızılderilerinin yiyecek toplama getirileri hakkında Kim Hill, A. Magdalena Hurtado ve H. Kaplan'la ortak olarak gerçekleştirilen niceliksel ölçümlere dayanıyor. Hawkes, Nicholas Blurton Jones ve James O'Connell'la birlikte Tanzanya'daki Hadza halkı üzerinde başka testler de gerçekleştirdi. Önce Aceh halkı hakkındaki kanıtları inceleyelim. Kuzey Aceh'leri tam gün çalışan avcı toplayıcılardı ve 1970'lerde tarım bölgelerine yerleştirildikten sonra bile ormanda yiyecek aramaya uzun bir zaman ayırmayı sürdürdüler. Alışılmış insan modeline uygun olarak Aceh erkekleri pekari ve geyik gibi büyük memelileri avlamakta uzmanlaşır ve ayrıca arı kovanlarından bal toplarlar. Kadınlar ise hurmadan nişasta öğütür, meyve ve böcek larvaları toplar ve çocuklara bakarlar. Aceh erkeğinin av torbası günden güne farklılık gösterir. Pekari öldürmesi ya da bir arı kovanı bulması durumunda eve pek çok insana yetecek kadar çok yiyecek getirir. Ama avcılığa ayırdığı günlerin dörtte birinde hiçbir şey bulamaz. Kadınların getirisi ise tahmin edilebilir ve günden güne pek az değişiklik gösterir. Çünkü hurma boldur. Kadının ne kadar nişasta elde edeceği, nişasta öğütmeye ayıracağı zamana bağlıdır. Kadın her zaman kendine ve çocuklarına yetecek kadar yiyecek bulabilir. Ama başka pek çok kişiyi besleyecek kadar büyük bir ganimete ulaşması mümkün değildir. Hawkes'la arkadaşlarının araştırmalarından çıkan ilk şaşırtıcı sonuç, erkeklerle kadınların stratejilerinin sağladığı getiri arasındaki farkla ilgiliydi. Elde edilen getirinin ulaştığı zirve noktası elbette erkeklerde kadınlara göre çok daha yüksekti. Çünkü bir pekari öldürme şansına erişen erkeğin günlük torbasına 40 bin kalori giriyordu. Ama erkeğin ortalama günlük 9.634 kalorilik getirisi kadının ortalama günlük getirisinden yani 10.356'dan düşüktü. Ve erkeğin orta düzeydeki getirisi günde 4.663 de çok daha düşüktü. Böylesine paradoksal bir sonuca ulaşılmasının nedeni erkeğin bir pekari avladığı zafer günlerinin sayısının eve eli boş döndüğü utanç günlerinin sayısından çok daha az olmasıydı. Dolayısıyla erkeklerin hiç de kahramanca olmayan kadın işini benimseyerek avın heyecanını bir yana bırakmaları ve hurma öğütmeleri uzun vadede çok daha yararlı olacaktı. Erkekler kadınlardan daha güçlü olmaları nedeniyle isterlerse bir günde kadınlara oranla çok daha fazla hurma nişastası kalorisi üretebilirler. Yüksek ama tahmin edilmesi güç bahislere giren aç erkekleri büyük ikramiyeyi hedefleyen kumarbazlara benziyorlar. Kumarbazlar paralarını bankaya koyup insana sıkıcı gelecek derecede sabit olan faizini alsalar uzun vadede çok daha karlı çıkarlardı. Diğer şaşırtıcı sonuçla başarılı açe avcılarının eti yalnızca karılarına ya da çocuklarına getirmek yerine çevredeki herkesle paylaşmalarıydı. Aynı şey bal için de geçerliydi. Bu geniş çaplı paylaşımın sonucunda bir açenin tükettiği tüm yiyeceklerin üçte biri kendisi ya da çekirdek ailesi dışından birisi tarafından getiriliyordu. Açe kadınlarının neden büyük hayvan avlamadıklarını anlamak çok kolay. Çocuklarından uzakta bu kadar çok zaman geçiremezler ve bir gün olsun boş torbayla dönme riskini göze alamazlar. Çünkü bu durum süt üretimlerini ve gebeliklerini tehlikeye sokar. Ama erkekler neden hurma nişastasına boş verip avdan elde edecekleri ortalaması düşük getiriyle yetiniyor ve avı antropologların geleneksel perspektifinde öngörüldüğü gibi karılarına ve çocuklarına getirmiyorlar? Bu paradoks aç erkeğinin büyük hayvan avlama tercihinin ardında karısının ve çocuklarının çıkarlarından başka bir şey olduğunu düşündürüyor. Kristen Hawkes bana bu paradoksları anlattığında gerçek açıklamanın erkeğin eve et getirmesinin gizemi kadar soylu olmayabileceğine dair ürkütücü bir önseziye kapıldım. Hem cinsim erkekleri korumaya koşmak ve erkek stratejisinin soyluluğuna duyduğum inancı haklı çıkarabilecek açıklamalar bulmak istedim. İlk itirazım Kristen Hawkes'ın av getirisi hesaplamalarının kalori olarak ölçülmesineydi. Aslında beslenme konusunda bilgisi olan her okur tüm kalorilerin aynı olmadığını bilir. Belki de büyük hayvan avcılığında amaç beslenme açısından bizim için hurma nişastasının mütevazı kalorisinden çok daha değerli olan protein gereksinimimizin karşılanmasıdır. Ama aç erkekleri protein zengini etin yanı sıra karbonhidrat içeriği hurma nişastası kadar mütevazı olan balı da hedefliyorlar. Kalahari San erkekleri yani Bushmenler büyük hayvan avlarken San kadınları mükemmel bir protein kaynağı olan Mongongo yemişlerini toplar ve hazırlar. Yeni Gine dizliklerinin erkekleri günlerini genellikle boşa çıkan kanguru arayışıyla harcarken, karıları ve çocukları balıktan, fareden, tırtıldan ve örümcekten protein alırlar. San ve Yeni Gine erkekleri neden karılarını taklit etmiyorlar? Ardından aç erkeklerinin başarısız avcılar olabileceklerini düşünmeye başladım. Inuitler yani Eskimolar ve Arktik Kızılderili erkeklerinin avcılık becerileri özellikle de büyük av hayvanları dışında pek az yiyeceğin bulunduğu kış aylarında hiç kuşkusuz hayati önem taşır. Tanzanya'da Hadza erkekleri küçük hayvan yerine büyük hayvan avlayarak açelerin tersine ortalama olarak daha yüksek getiriye ulaşırlar. Ama açı erkekleri gibi yeni gine erkekleri de getirinin son derece düşük olmasına rağmen avlanmakta ısrar ediyorlar. Hadza erkekleri de büyük riskler karşısında avlanmakta ısrar ediyor. Çünkü avlanmaya harcadıkları 29 günün 28'inde eve boş torbalarla dönüyorlar. Hadza ailesi, koca babanın bir zürafa avı kumarını kazanmasını beklerken açlıktan ölebilir. Ne olursa olsun, Hadza ya da Aceh avcısının ender olarak ulaşabildiği et yalnızca ailesine ayrılmaz. Bu nedenle ailesinin bakış açısından büyük hayvan avcılığının alternatif stratejilere göre daha mı az yoksa daha mı çok getiri sağladığı sorusu yalnızca akademiktir. Sonuçta büyük hayvan avcılığı bir aileyi beslemek için en iyi yol değildir. 11. ayrımın sonu. Sayfa 103.